Ayrım 5.
Nazım Hikmet. 1902, 3 Haziran 1963. Doğum Selanik, ölüm Moskova. Baba tarafından dedesi Nazım Paşa valiliklerde bulunmuş, özgürlükçü, şairliği olan bir kişiydi. Mevlevi tarikatındandı. Mithat Paşa'nın yakın arkadaşıydı. Babası Hikmet Bey ise Mektebi Sultani'yi bitirmiş, Kalem-i Ecnebiye'de çalışan bir memurdu. Dilci, eğitimci Enver Paşa'nın kızı olan annesi Celile Hanım, Fransızca konuşan, piyano çalan, resim yapan bir kadındı. Nazım ilkokuldan sonra Mektebi Sultani'nin yani Galatasaray Lisesi'nin hazırlık sınıfına yazdırıldı. Fakat ailenin varlık koşullarından dolayı ertesi yıl Nişantaşı Sultanisi'ne verildi. Bahriye Nazırı Cemal Paşa'nın tavsiyesi üzerine 1917 yılında Heybeliada Bahriye Mektebi'ne yazdırıldı. 1919'da burayı bitirerek Hamidiye Kruvazörü'ne güverte subayı olarak atandı. Aynı yılın sonunda son sınıftayken geçirdiği zatülcenp hastalığı tekrarladı. Uzun süren tedavi ve dinlenme döneminden sonra da iyileşmediği görülerek sağlık kurulu raporuyla askerlikten çürüye çıkarıldı. Bu arada hececi şairler arasında bir hayli ünlenmişti. Faruk Nafiz, Orhan Seyfi ve Yusuf Ziya onun şiirinden övgüyle söz ediyordu. 1921'de Anadolu'ya silah kaçıran bir gizli örgütün yardımıyla Vala Nurettin, Faruk Nafiz ve Yusuf Ziya ile birlikte vapurla İnebolu'ya gitti. Ankara'dan yalnızca kendisi ve Vala Nurettin için izin çıktı. Ankara'dan öğretmen olarak görevlendirildikleri Bolu'ya döndüler. İnebolu'da izin için beklerken ve Bolu'da kalışları sırasında tanıştıkları kişilerden öğrendikleri devrimci ve sosyalist düşüncelerin etkisiyle 1921'de Batum yoluyla Sovyetler Birliği'ne Moskova'ya geçerek Doğu Emekçileri Komünist Üniversitesi'ne yazıldılar. Üniversiteyi bitirince 1924 Ekim'inde gidişte olduğu gibi yine gizli yollardan Türkiye'ye döndü. Aydınlık Dergisi'ne çalışmaya başladı. Polisin peşini bırakmadığını görerek İzmir'e geçti. 1938'de orduyu isyana teşvik etmek gibi kanıtsız bir suçlamayla 28 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılana kadar yaşamı, hapishane, yurt dışına kaçış, sürgün, dönüş, polis takibi ve kısa süreli hapisliklerle geçti. Son hapisliğinden 12 yıl 7 ay sonra bir af yasasıyla cezaevinden çıktı ama sürekli izleniyordu. Askerlikten çürüye çıktığı bilindiği halde asker kaçağı olarak aranıyor, kalp hastası olduğu halde 49 yaşında askere gönderilmek isteniyordu. Bunun üzerine 17 Haziran 1951'de yurt dışına kaçtı. 3 Haziran 1963'te Moskova'da öldü. Kadınlarımız, toprak öyle bitip tükenmez, dağlar öyle uzakta, sanki gidenler hiçbir zaman hiçbir menzile erişemeyecekti. Kanılar yürüyordu yekpare meşeden tekerlekleriyle ve onlar ayın altında dönen ilk tekerlekti. Ayın altında öküzler başka ve çok küçük bir dünyadan gelmişler gibi ufacık, kısacıktılar. Ve pırıltılar vardı hasta kırık boynuzlarında ve ayakları altından akan toprak, toprak ve topraktı. Gece aydınlık ve sıcak ve kanılarda tahta yataklarında koyu mavi humbaralar çırılçıplaktı. Ve kadınlar birbirinden gizleyerek bakıyorlardı ayın altında geçmiş kafilelerden kalan öküz ve tekerlek ölülerine. Ve kadınlar, bizim kadınlarımız, korkunç ve mübarek elleri ince, küçük çeneleri, kocaman gözleriyle anamız, avradımız, yarimiz ve sanki hiç yaşanmamış gibi ölen ve soframızdaki yeri öküzümüzden sonra gelen ve dağlara kaçırıp uğrunda hapis yattığımız ve ekinde, tütünde, odunda ve pazardaki ve kara sabana koşulan ve ağıllarda ışıltısında yere saplı bıçakların oynak, ağır kalçaları ve zilleriyle bizim olan kadınlar, bizim kadınlarımız. Şimdi ayın altında kanıların ve hartuşların peşinde, harman yerine kehribar başlı sap çeker gibi aynı yürek ferahlığı, aynı yorgun alışkanlık içindeydiler. Ve 15'lik şarap nelin çeliğinde ince boyunlu çocuklar uyuyordu. Ve ayın altında kağnılar yürüyordu. Akşehir üzerinden Afyon'a doğru. Karıma mektup. Bir tanem, son mektubunda başım sızlıyor, yüreğim sersem diyorsun. Seni asarlarsa, seni kaybedersem diyorsun, yaşayamam. Yaşarsın karıcığım, kara bir duman gibi dağılır hatıram rüzgarda. Yaşarsın kalbimin kızıl saçlı bacısı. En fazla bir yıl sürer 20. asırlılarda ölüm acısı. Ölüm, bir ipte sallanan bir ölü. Bu ölüme bir türlü razı olmuyor gönlüm. Fakat emin ol ki sevgili, zavallı bir çingenenin kıllı, siyah bir örümceğe benzeyen eli geçirecekse eğer ipi boğazıma, mavi gözlerimde korkuyu görmek için boşuna bakacaklar nazıma. Ben, alacakaranlığında son sabahımın dostlarımı ve seni göreceğim ve yalnız yarı kalmış bir şarkının acısını toprağa gömeceğim. Karım benim, iyi yürekli, altın renkli, gözleri baldan tatlı arım benim. Ne diye yazdım sana istendiğini idamımın, daha dava ilk adımında ve bir şalgam gibi koparmıyorlar kellesini adamın. Haydi bunlara boş ver. Bunlar uzak bir ihtimal. Paran varsa eğer bana fanila bir don al. Tuttu bacağımın siyetik ağrısı. Ve unutma ki daima iyi şeyler düşünmeli bir mahpusun karısı. Piraye için yazılmış saat 21-22 şiirlerinden. Ne güzel şey hatırlamak seni, ölüm ve zafer haberleri içinden, hapiste ve yaşım 40'ı geçmişken. Ne güzel şey hatırlamak seni, bir mavi kumaşın üstünde unutulmuş olan elin ve saçlarında vakur yumuşaklığı canımın içi İstanbul toprağının. İçimde ikinci bir insan gibidir seni sevmek saadeti. Parmaklarımın ucunda kalan kokusu sardunya yaprağının, güneşli bir rahatlık ve etin daveti, kıpkızıl çizgilerle bölünmüş sıcak koyu bir karanlık. Ne güzel şey hatırlamak seni, yazmak sana dair, hapiste sırt üstü yatıp seni düşünmek, filanca gün, falanca yerde söylediğin söz, kendisi değil, edasındaki dünya. Ne güzel şey hatırlamak seni. Sana tahtadan bir şeyler oymalıyım yine. Bir çekmece, bir yüzük ve 3 metre kadar ince ipekli dokumalıyım. Ve hemen fırlayarak yerimden pencereme demirlere yapışarak hürriyetin süt beyaz maviliğine sana yazdıklarımı bağıra bağıra okumalıyım. Ne güzel şey hatırlamak seni. Ölüm ve zafer haberleri içinden, hapiste ve yaşım 40'ı geçmişken. 24 Eylül 1945. En güzel deniz henüz gidilmemiş olanıdır. En güzel çocuk henüz büyümedi. En güzel günlerimiz henüz yaşamadıklarımız. Ve sana söylemek istediğim en güzel söz henüz söylememiş olduğum sözdür. 25 Eylül 1945. Saat 21. Meydan yerinde kampana vurdu. Neredeyse koğuşların kapıları kapanır. Bu sefer hapislik uzun sürdü biraz. 8 yıl. Yaşamak. Ümitli bir iştir sevgilim yaşamak. Seni sevmek gibi ciddi bir iştir. 18 Ekim 1945. Kale kapısından çıkarken ölümle buluşmak üzere, son defa dönüp baktığımızda şehre, sevgilim şu sözleri söyleyebileceğiz. Pek de öyle güldürmedinse de yüzümüzü, çalıştık gücümüzün yettiği kadar seni bahtiyar kılalım diye. Devam ediyor bahtiyarlığa doğru gidişin, devam ediyor hayat. İçimiz rahat, gönlümüzde hak edilmiş ekmeğine doymuşluk, gözümüzde ışığından ayrılmanın kederi ve işte geldik, gidiyoruz, şen olasın Halep şehri. Memleketimi seviyorum. Memleketimi seviyorum. Çınarlarında kolan vurdum, hapishanelerinde yattım. Hiçbir şey gidermez iç sıkıntımı, memleketimin şarkıları ve tütünü gibi. Memleketim, Bedrettin, Sinan, Yunus Emre ve Sakarya,
kurşun kubbeler ve fabrika bacaları. Benim o kendi kendinden bile gizleyerek sarkık bıyıkları altından gülen halkımın eseridir. Memleketim, memleketim ne kadar geniş, dolaşmakla bitmez, tükenmez gibi geliyor insana. Edirne, İzmir, Ulukışla, Maraş, Trabzon, Erzurum. Erzurum yaylasını yalnız türkülerinden tanıyor ve güneye, pamuk işleyenlere gitmek için Toroslardan bir kere olsun geçemedim diye utanıyorum. Memleketim, develer, tren, Ford arabaları ve hasta eşekler, kavak, söğüt ve kırmızı toprak. Memleketim, çam ormanlarını, en tatlı suları ve dağ başı göllerini seven alabalık ve onun yarım kiloluğu, pulsuz, gümüş derisinde kızıltılarla Bolu'nun Abant Gölü'nde yüzer. Memleketim, Ankara Ovası'nda keçiler, kumral, ipekli, uzun kürklerin pırıldaması, yağlı, ağır fındığın giresunun, al yanakları mis gibi kokan Amasya elması, zeytin, incir, kavun ve renk renk salkım salkım üzümler ve sonra kara sapan ve sonra kara sığır ve sonra ileri güzel, iyi, her şeyi hayran bir çocuk sevinciyle kabule hazır, çalışkan, namuslu, yiğit insanlarım, yarı aç, yarı tok, yarı esir. Yaşamaya dair. Yaşamak şakaya gelmez. Büyük bir ciddiyetle yaşayacaksın. Bir sincap gibi mesela. Yani yaşamanın dışında ve ötesinde hiçbir şey beklemeden. Yani bütün işin gücün yaşamak olacak. Yaşamayı ciddiye alacaksın. Yani o derecede öylesine ki mesela kolların bağlı arkadan, sırtın duvarda yahut kocaman gözlüklerin beyaz gömleğine bir laboratuvarda insanlar için ölebileceksin. Hem de yüzünü bile görmediğin insanlar için. Hem de hiç kimse seni buna zorlamamışken. Hem de en güzel, en gerçek şeyin yaşamak olduğunu bildiğin halde. Yani öylesine ciddiye alacaksın ki yaşamayı. 70'inde bile mesela zeytin dikeceksin. Hem de öyle çocuklara falan kalır diye değil. Ölmekten korktuğun halde ölüme inanmadığın için yaşamak, yani ağır bastığından. Diyelim ki ağır ameliyatlı hastayız. Yani beyaz masadan bir daha kalkmamak ihtimali de var. Duymamak mümkün değilse de biraz erken gitmenin kederini biz yine de güleceğiz anlatılan Bektaşi fıkrasına. Hava yağmurlu mu diye bakacağız pencereden yahut da yine sabırsızlıkla bekleyeceğiz en son ajans haberlerini. Diyelim ki dövüşülmeye değer bir şeyler için, diyelim ki cephedeyiz, daha orada ilk hücumda, daha o gün yüzü koyun kapaklanıp ölmek de mümkün. Tuhaf bir hınçla bileceğiz bunu. Fakat yine de çıldırasıya merak edeceğiz. Belki yıllarca sürecek olan savaşın sonunu. Diyelim ki hapisteyiz. Yaşımız da 50'ye yakın. Daha da 18 sene olsun açılmasına demir kapının. Yine de dışarıyla beraber yaşayacağız. İnsanları, hayvanları, kavgası ve rüzgarıyla, yani duvarın arkasındaki dışarıyla, yani nasıl ve nerede olursak olalım, hiç ölmeyecekmiş gibi yaşanacak. Bu dünya soğuyacak. Yıldızların arasına bir yıldız, hem de en ufacıklarından, mavi kadifede bir yaldız zerresi yani. Yani bu koskocaman dünyamız. Bu dünya soğuyacak günün birinde. Hatta bir buz yığını yahut ölü bir bulut gibi de değil, boş bir ceviz gibi yuvarlanacak zifiri karanlıkta uçsuz bucaksız. Şimdiden çekilecek acısı bunun. Duyulacak mahzunluğu şimdiden. Böylesine sevilecek bu dünya yaşadım diyebilmen için. Kız çocuğu. Kapıları çalan benim, kapıları birer birer. Gözünüze görünemem, göze görünmez ölüler. Hiroşima'da öleli oluyor bir 10 yıl kadar. 7 yaşında bir kızım, büyümez ölü çocuklar. Saçlarım tutuştu önce, Gözlerim yandı, kavruldu. Bir avuç kül oluverdim. Külüm havaya savruldu. Benim sizden kendim için hiçbir şey istediğim yok. Şeker bile yiyemez ki kağıt gibi yanan çocuk. Çalıyorum kapınızı. Teyze, amca, bir imza ver. Çocuklar ölmesin, şeker de yiyebilsinler. Ceviz ağacı. Başım köpük köpük bulut, içim dışım deniz. Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda. Budak budak, şerham şerham ihtiyar bir ceviz. Ne sen bunun farkındasın, ne polis farkında. Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda. Yapraklarım suda balık gibi kıvıl kıvıl. Yapraklarım ipek mendil gibi tiril tiril. Koparıver gözlerinin, gülüm, yaşını sil. Yapraklarım ellerimdir, tam 100.000 elim var. 100.000 elle dokunurum sana İstanbul'a. Yapraklarım gözlerimdir, şaşarak bakarım. 100.000 gözle seyrederim seni İstanbul'u. 100.000 yürek gibi çarpar, çarpar yapraklarım. Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda. Ne sen bunun farkındasın, ne polis farkında. Cenaze merasimim. Bizim avludan mı kalkacak cenazem? Nasıl indireceksiniz beni 3. kattan? Asansöre sığmaz bu tabut. Merdivenlerse daracık. Belki avluda diz boyu güneş ve güvercinler olacak. Belki kar yağacak çocuk çığlıklarıyla dolu. Belki ıslak asfaltıyla yağmur. Ve avluda çöp bidonları duracak her zamanki gibi. Kamyona yerli gelenekle yüzüm açık yükleneceksem, bir şey damlayabilir alnıma bir güvercinden, uğurdur. Bando gelse de gelmese de çocuklar gelecek yanıma. Meraklıdır ölülere çocuklar. Bakacak arkamdan mutfak penceremiz. Balkonumuz geçirecek beni çamaşırlarıyla. Ben bu avluda bahtiyar yaşadım bilemediğiniz kadar. Avludaşlarım, uzun ömürler dilerim hepinize. Orhan Veli Kanık, 13 Nisan 1914, 14 Kasım 1950, doğum ve ölüm İstanbul. Cumhurbaşkanlığı Armoni Orkestrası şeflerinden Mehmet Veli Kanık'ın oğluydu. Galatasaray Lisesi'nde başladığı öğrenimini babasının Ankara'ya atanması üzerine Gazi İlkokulu'nda ve Ankara Lisesi'ne tamamladı. 1932. Oktay Rıfat ve Melih Cevdet'le arkadaşlığı bu lisede başladı. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümündeki öğrenimini yarıda bıraktı. Üniversiteye devam ederken aynı zamanda Galatasaray Lisesi'nde muallim muavinliği yapıyordu. Bir yıl daha bu görevi sürdürdükten sonra Ankara'ya dönerek 1942 yılına kadar PTT Genel Müdürlüğü'nde çalıştı. Yedek subaylığını Gelibolu'da yaptıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı Tercüme Bürosu'na girdi. 1947'de bu görevinden ayrıldıktan sonra yaşamını yazarlık ve çevirmenlik yaparak kazandı. Mehmet Ali Aybar'ın çıkardığı Hür ve Zincirli Hürriyet gazetelerinde eleştiriler, Ulus'ta Yolcu Notları başlığı altında yazılar yazdı. Yaprak Dergisi'ni 1 Ocak 1949'da Haziran 1950'ye kadar 28 sayı çıkardı. 1 Şubat 1951'de Dostları onun anısına son yaprağı çıkardı. İlk şiirlerini Mehmet Ali Sel ve Orhan Veli imzasıyla 1936 yılından başlayarak Varlık Dergisi'ne yayımladı. Güçlü bir aruz bilgisiyle yetişmiş, ilk şiirlerinde heceyi çok iyi kullandığını kanıtlamıştı. Şiiri o güne kadar alışılagelmiş vezinden, uyaktan ve yapay süslerden kurtarmak için Oktay Rıfat ve Melih Cevdet'le birlikte başlattıkları garip akımı, yandaş ve karşı tepkilerin de etkisiyle kısa zamanda yayıldı. Garibin kurucularının bir süre sonra yollarının ayrılmasına ve akımın savlarından birçoğundan geriye dönüşler yapılmasına karşın Türk şiiri geri dönülemez bir adım atmış, şiirin akış yönü değişmişti artık. Bu nedenle Cemal Süreyya şiire kasket giydirdiğini, şiiri sokağa indirdiğini söylediği Orhan Veli'nin Türk şiirindeki işlevinin genç yaşta ölümüyle kapanan şiirden çok daha büyük olduğunu söylemiştir. Kitabe-i Sengi Mezar. Hiçbir şeyden çekmedi dünyada Nasır'dan çektiği kadar. Hatta çirkin yaratıldığından bile o kadar müteessir değildi. Kundurası vurmadığı zamanlarda. Anmazdı ama Allah'ın adını, günahkar da sayılmazdı. Yazık oldu Süleyman Efendi. Güzel havalar. Beni bu güzel havalar mahvetti. Böyle havada istifa ettim Efkaf'taki memuriyetimden. Tütüne böyle havada alıştım. Böyle havada aşık oldum. Eve ekmekle tuz götürmeyi böyle havalarda unuttum. Şiir yazma hastalığım hep böyle havalardan yükseltti. Beni bu güzel havalar mahvetti. Efkarlanırım. Mektup alır, efkarlanırım. Rakı içer, efkarlanırım. Yola çıkar, efkarlanırım. Ne olacak bunun sonu bilmem. Kazım'ın türküsünü söylerler Üsküdar'da, efkarlanırım. İntihar. Kimse duymadan ölmeliyim. Ağzımın kenarında bir parça kan bulunmalı. Beni tanımayanlar mutlak birini seviyordu demeliler. Tanıyanlarsa zavallı demeli. Çok sefalet çekti. Fakat hakiki sebep bunlardan hiçbirisi olmamalı. Sakal. Hanginiz bilir benim kadar karpuzdan fener yapmasını, sedefli hançerle üstüne gül cemal resmi çizmesini, beyit düzmesini, mektup yazmasını, yatmasını, kalkmasını, bunca yılın halimesini hanginiz bilir benim kadar memnun etmesini? Değirmende ağartmadık biz bu sakalı. Değil. Bilmem ki nasıl anlatsam, nasıl size derdimi. Bir dert ki yürekler acısı, bir dert ki düşman başına. Gönül yarası desem değil, ekmek parası desem değil. Bir dert ki dayanılır şey değil. Tren sesi. Garibim, ne bir güzel var avutacak gönlümü bu şehirde, ne de bir tanıdık çehre. Bir tren sesi duymaya göreyim, iki gözüm, iki çeşme. Ah neydi benim gençliğim? Nerede böyle hüzünlenmek o zaman, içip içip ağlamak, uzaklara dalıp şarkı söylemek. Hafta 8 ben eğlentide, bugün saz, yarın sinema. Beğenmedin aile bahçesi. Onu da beğenmedin parka. Sevdiğim dillere destan. Sevdiğim, meyil verdiğim. Ben dizinin dibinde el pençe divan. Samanlık seyran. Nerede? Nerede? Nerede böyle hüzünlenmek o zaman? Tahattür. Alnımdaki bıçak yarası senin yüzünden. Tabakam senin yadigarın. İki elin kanda olsa gel diyor telgrafın. Nasıl unuturum seni ben, vesikalı yârim. Denize özleyenler için. Gemiler geçer rüyalarımda, allı pullu gemiler damların üzerinden. Ben zavallı, ben yıllardır denize hasret, bakar bakar ağlarım. Hatırlarım ilk görüşümü dünyayı, bir midye kabuğunun aralığından. Suların yeşili, göklerin mavisi, lapinaların en harelisi. Hala tuzlu akar kanım istiridyelerin kestiği yerden. Neydi o deli gibi gidişimiz? Bembeyaz köpüklere, açıklara. Köpükler ki fena kalpli değil. Köpükler ki dudaklara benzer. Köpükler ki insanlarla zinaları ayıp değil. Gemiler geçer rüyalarımda. Allı pullu gemiler damların üzerinden. Ben zavallı, ben yıllardır denize hasret.